Kitabın adı Aşk Başkadır, Hikayeler. Yazarı Guy de Maupassant, çeviren Faruk Yener, 4. ayrım sayfa 34. Randevu. Başında şapkası, sırtında mantosu, yüzünde ince bir tül, çantasında sırası gelince ilkinin üzerine örtmek için bir ikinci tül, arabaya binip yola koyulacağı yerde oturmuş, şemsiyesinin ucunu ayakkabısının topuğuna vurarak randevuya gidip gitmemeyi düşünüyor, kesin bir karar veremiyordu. Ünlü bir borsa simsarı olan kocası, iş gezilerine çıktığı günlerde sevgilisi Vicomte de Martelet'in garson yerine gitmek üzere 2 yıldır kim bilir kaç sefer giyinip hazırlanmıştı böyle. Duvar saatinin tiktakları duyuluyor, pencere önündeki gül ağacından masada yarısı okunmuş bir kitap duruyor, şömine üzerinde Meissner porselinden 2 küçük vazoya konmuş menekşelerin kokusu, yatak odasının yarı açık kapısından sızan lavanta çiçeği kokusuyla karışıyordu. Saat 3'ü çaldı. Kadın yerinden kalkarak saate yaklaşıp baktı, sonra gülümseyerek mırıldandı. Gerçekten 3. Beni bekliyordur. Kim bilir ne sinirlenecek. Dışarı çıktı, yalan olduğunu bile bile uşağa 1 saate kadar geleceğini söyledi, merdivenleri inip adımını caddeye attı. Mayıs'ın son günleriydi. İlkbaharın çevreden başlayarak Paris'i kuşattı, duvar tanımadan çatıdan evlere indi. Çiçeklerin yapıları taş yüzeylerinden sarıp neşe ve ışığa boğdu, asfalt caddelerle kaldırımlarda bile başka bir tazenin bütün gerçeğiyle sezildiği günler. Bayan Hagan, adeti olduğu üzere Provence sokağından arabaya binmek üzere sağa saptı ama bazen ciğerimize kadar dolan havayla kalbimize işleyen baharı. Yaklaşmakta olan yaz günlerinin bu ilk kıpırdanışını hisseder etmez, düşüncesini değiştirdi. Belirsiz bir tutkunun etkisine kapılıp, Trinite alanındaki ağaçları görmek amacıyla Chaussée-Antin'e yöneldi. Eninde sonunda 10 dakika fazla bekler, varsın beklesin diye düşündü ve bu düşünce onu bir anda neşelendirdi. Küçük adımlarla yürürken aşığının bu gecikme sonucu nasıl sabırsızlandığını, nasıl ayağa kalkıp dolaştığını, sonra ona daha ilk buluşmada sigarayı yasakladığından bütün isteğine rağmen tabakaya nasıl umutsuz bakışlarla baktığını görür gibi oluyordu. Yavaş yavaş yürüyor, her gördüğü tanıdık ve dükkanla oyalanıyor, ağırlaştığı için vitrinleri bahane buluyordu. Caddenin sonunda kilise önündeki küçük park öyle çekiciydi ki dayanamadı. Bu sınırlanmış çocuk cennetine girdi. Renk renk giyimli dadılar arasından geçerek bir banka oturdu ve kilise kulesindeki saatin ilerleyişini seyre koyuldu. 3:30 olmuş, çanın tek vuruşundan çıkan sesi zevkle dinlemişti. Yarım saat kazandı böylece. Miro Meissner sokağına 15 dakikada gidebilir, 3-5 dakikada başka nedenlerle kaybetse randevusunu 1 saat geciktirmiş olurdu. Aman tanrım, bu işten nasıl da bıkmıştı sonunda. Daha önceki ziyaretlerin anılarıyla ürpererek gidişlerini diş doktorunu ziyarete benzetiyordu. 2 yıldan beri her hafta bu saatlerde aynı korkuyla titremiş durmuştu. Yalnız dişçide duyulana benzer bir acı da değildi. Bunun üstüne gerçek bir boşluk, can sıkıntısı ve karışık bir takım davranışlara katlanmak zorunluluğu ameliyat olmaktan beter geliyordu. Şimdi durarak, bakınarak yürüyor ama işte yine gidiyordu. Son aylarda zavallı Vicomento 2 defa atlatmamış olsaydı hemen dönecekti. Nedendir bütün bunlar? Niçin gidiyordu bu adama? Çünkü bir alışkanlık olmuştu ve mutsuz Martelet'ten kopmak için bir sebep bulması gerekiyordu. Peki öyleyse neden girmişti bu işe? Bu sorunun da karşılığını doğru dürüst bilmiyordu. Sevmiş miydi acaba? Belki ama pek az. Ve aslında bıkmak için aradan yeterli bir süre geçmişti. Vicomte yakışıklıydı, zengindi, zarifti. Daha ilk bakışta yaşamayı seven bir kadını elde edebilirdi. 3 ay peşinde koşmuştu kadının, sonuçta telaş ve ürpermeli, korkunç bir ürküntüyle Miromesin sokağındaki apartmana sürüklenmiş, onu öbür sürüklenişler izlemişti. Acaba kandırılan, yenilgiye uğratılıp alınan küçük kalbi ne duymuştu ilk gidişte? Tuhaf ama hala bilmiyordu, unutmuştu. Bir olay, bir tarih, bir eşya hatırlanabilirdi belki ama işte 2 yıl önceki bir duygu bazen hiçbir iz bırakmadan yok olup gidebiliyordu. Yine de bir gerdanlığın mücevherleri gibi birbiri ardına dizili taşlara benzeyen randevuları, açı dolu, tek düze, hep birbirine benzeyen bu aşk istasyonlarını unutmamıştı. Randevuya gitmek için bineceği arabada, başka hedef için bindiği öbür arabalardan ayrı değildi. Ama arabacılar yolcularını tanıyor, hatırlıyorlardı çoğu zaman. Söz gelişi bir cinayet duruşmasında tanık olarak çağrılıp kendilerine herhangi bir gece, herhangi bir adamı falan caddeden alarak gara götürüp götürmedikleri sorulunca hemen cevaplıyorlardı. Bu, geçen yıl 10 Temmuz'da saat gece yarısına 10 dakika geçe Martris Caddesi'nden alıp Nyon Garı'na bıraktığım adamdır diyebiliyorlardı. Gerçek böyle olunca randevuya giden bir kadını alelade bir arabacının güvenine sığınma korkutup titretmez miydi? Kendisi bu hatayı 2 yıldır haftada bir defadan 100, belki 120 defa işlemişti. Böylece güç bir duruma düşse aynı sayı kadar tanık edilmiş oluyordu. Arabaya her oturuşunda hemen bir deri kadar kalın ikinci tülü çıkarıp yüzüne takıyordu. Ama açıkta kalan öbür ayrıntılar, onlar görülmüyor muydu? Miromesnil sokağı çok heyecan ve acı çektirmişti ona. Her gelen geçen, her hizmetçi sanki onu tanıyormuş gibi geliyordu. Araba durunca hemen atlayıp hızla kapıcı dairesinin önünden geçiyordu. Kapıcının her şeyi, adını, adresini, kocasının işini bildiğinden emindi. Kapıcıların nasıl mükemmel bir polis hafiyesi olduklarını biliyordu. 2 yıldır ona bir 100 frank vermeyi düşünmüş, kabul edeceğini kestiremediğinden yapamamıştı. Korkuyordu işte. Neden? Kendisi de bilmiyordu nedenini. Böyle bir davranışın yanlış yorumlanacağından mı? Bir rezaletten mi? Tutuklanmaktan mı? Arakat'a ulaşmak için Saint-Jacques Kulesi kadar yüksek görünen 10-15 basamağa çıkması gerekliydi. Merdiven sahanlığına ulaşınca kapana kıstırılmış gibi ürperiyor, en ufak bir ses depreme uğramış gibi sarsılmasına yetiyordu. Artık geri dönmesi imkansızdı. Kapıcı ve aradaki cadde bu imkanı yok etmişti. Orada durmuş, marteletin zilini çalıyor, garsoniyerin kapısına çıkmak onu 40 katlı bir binaya çıkmak gibi yoruyor, korkudan çoğu zaman ulaşacağı noktayı tanıyamıyordu. Aşığı onu zarif, şık bir kılıkla, 2 yıldır hiç değişmeyen hareketlerle ve aynı ses tonuyla karşıladı. Kapı kapanır kapanmaz her seferinde, "Sevgilim, bırak ellerini öpeyim," der. Sonra onu perdeleri hep kapalı duran, lambayla aydınlatılmış yatak odasına kadar izler, orada karşısına geçip diz döker, hayranlıkla süzerdi. İlk buluşmalarda çok çekici gelmişti ona bütün bunlar. Ama ünlü bir oyuncuyu bile aynı oyunun yalnız 5. perdesinde 120 defa seyretmek. Herhalde bu davranışlarını biraz değiştirmeliydi Vicomte. Sonra, daha sonrası en tatsız yönüydü işin. Hayır, zavallı adam bundan sonrasının bütün ayrıntılarını da her seferinde tekrarlamaktan bıkmıyordu. Hele oda hizmetçisinin yardımı olmadan soyunmak. Hadi ilkinde neyse ama her hafta gerçek bir facia oluyordu. Bir erkeğin kadına bu işkenceyi çektirmesi doğru değildi. Üstelik soyunma, giyinmenin yanında hiç kalıyor, hele adamın ablak gibi yüzle karşısına geçip Yardım edeyim mi sevgilim diye soruşu onu çileden çıkartıyor, tokatlayası geliyordu. Nesine yardım edecekti? Bir iğneyi tutuşu bile bu konudaki cehalet ve yeteneksizliğinin ispatı sayılmaz mıydı? Böyle anlarda onu rahatça öldürebileceğine inanıyordu. Ve bir erkeğin bir kadını kendisinden soğutmak için onu hizmetçisiz bir durumda 120 defa soyunup giyinmek zorunda bırakmanın yeteceğine emindi. Kuşkusuz Vicomte gibi sıkıcı ve beceriksiz olmayan erkekler de vardı. Küçük yapılı Baron Grimbal, yardım edebilir miyim diye sorup da işe koyuldu mu öylesine canlı, becerikli ve tatlı yapardı ki işini. Ama o görgülü bir diplomattı. Dünyanın her köşesinde her modaya uygun giymiş olan kim bilir kaç kadını soyup giydirmişti. Kilise saati 3.45'i çaldı. Ayağa kalktı, yeniden saate baktı. Oh, kim bilir ne kadar heyecanlanmıştır diye düşündü. Sonra çabuk adımlarla parktan çıktı. Daha 10 adım atmıştı ki karşısında bir adam belirerek onu saygılı bir eğilişle selamladı. Şaşırmıştı. Biraz önce aklından geçirdiği diplomat duruyordu karşısında. Hele bakın, siz misiniz baron? Gördüğünüz gibi sayın bayan. Samimi kadın dostlarım arasında Japon koleksiyonumu görmeyen bir siz kaldınız eminim. Görmek ister misiniz? Ama sayın baron, evli bir kadın bekar bir erkeği öyle kolay ziyaret edemez ki. Neden? Hele böyle az görülen bir koleksiyon söz konusuysa. Ne olursa olsun yalnız gelemez. Ama niçin? Koleksiyonlarımı görmek amacıyla pek çok kadın yalnız geldi evime. Her gün biri geliyor. Adlarını söyleyeyim isterseniz. Ama hayır. Böyle zamanlarda bazı şeyleri açıklamamak daha iyi olur. Mevki sahibi ciddi bir adamı masum bir amaçla ziyaret etse bile. Belki aslında haklısınız. Hadi öyleyse gelin, koleksiyonumu görün. Ne zaman? Hemen. İmkansız, şimdi vaktim yok. Ama yarım saatinizi parkta oturup geçirdiniz. Beni mi gözlüyordunuz yoksa? Hayır, rastlantıyla gördüm. Gerçekten acele işim var. İnanmam. Hadi öyle aceleniz olmadığını itiraf edin. Bayan Hakan gülerek itiraf etti. Hayır hayır, çok acele değil işim. Yanlarından geçen boş bir arabayı gören ufak yapılı baron, arabacı diye bağırdı, sonra kapısını açarak eğildi. Buyurun sayın bayan. Ama sevgili baron, imkansız. Bugün gerçekten imkansız. Lütfen dikkat edin, herkes bize bakıyor. Şimdi çevremiz bir yığın insanla sarılacak. Ve sizi kaçırdığımı sanıp her ikimizi de tutuklayacaklar. Yalvarırım binin. Şaşkın bir hale bindi arabaya, baron yanına oturup arabacıya seslendi. Provence sokağına. Araba yola koyulunca kadın küçük bir çığlık attı. Ah tanrım, önemli bir mektubu atmayı unuttum. Lütfen yol üzerindeki ilk postanede duralım. Araba kısa süre sonra Cateadun sokağında durdu. Kadın barona döndü. Bana bir kağıt ve zarf bulur musunuz? Martelette'yi yarın öğle yemeğine çağıracağıma dair kocaman söz vermiştim. Büsbütün unuttum. Baron kağıt ve zarfla döndü. Kadın kalemini çıkarıp alelacele şu satırları karaladı. Sevgili dostum, tatsız bir sinir bunalımı beni yatağa bağladı. Kendimi iyi hissetmiyorum, kapı dışarı çıkmam imkansız. Yarın yemeğe gelin, böylece özür dilemek fırsatını bulabilirim. Jean. Mektubu özenle zarfa koydu, üzerine Vicomte de Martelet 240 Miromesnil Sokağı adresini yazdı ve barona uzattı. Şunu posta kutusuna atmak zahmetinde bulunur musunuz lütfen? 4. ayrımın sonu, sayfa 41. Devamı 5. ayrımda.